Ayrım 13. Bir kadının kaderine karşı çıkması öyle duyulmamış bir şeydi ki bir an için Hasan sıkıntısını unutmuştu. Annem onun bu telaşını aldırmadı. Hanımına bizim yangından söz etme. Hiç değilse kısa bir süre için. Onun derdi şimdilik ona yeter. Zaten ev yandı gitti. Konuşmakla geri gelmez. Burada çok şükür rahatımız yerinde. Söylediklerinin doğruluğundan pek de emin değil. Bakışları odada bir kez dolaştı. Sanki etrafındaki eşyadan güç almaya çalışıyor. Hasan elindeki sepeti masanın üstüne bırakarak kalkmaya davrandı. Sepetin içindekiler insanın ağzını sulandıracak cinstendi. Annem kendisine teşekkür ederken o gitmek istemiyor gibi üzüntülü ve de ne yapacağını şaşırmış bir halde etrafına baktı. Sonra eğilerek selam verdi, bir iki anlaşılmaz söz mırıldandı ve merdivenlerden inmeye başladı. Aşağı kapıya varana kadar hala mırıldanıyordu. Annem oturup arkasına dayandı. Sanki ağlamak, boşalmak istiyordu ama alışık değildi ağlamaya. Bir türlü akmadı o lanet olası yaşlar. Boşluğa bakmaya devam etti. Derken dudaklarında ani bir gülümseme belirdi. Neydi acaba ona bu dakikada Hasan'ın söylediklerini unutturan, gözlerinde birden bir kıvılcım gibi çakan? Mehmet'le oturmuş, annemin yüzünü seyrediyordum. Kendisine baktığımızı fark etti. Babaannenize sakın bir şey söylemeyin dedi sert bir şekilde. Söylemeyeceğimize söz verdik. Sonra aniden bizi bıraktı ve Hasan gelmeden yapmakta olduğu işe döndü. Mehmet biraz önce neden ağlamakta olduğunu unutup oyuna daldı. Küçük yüzü merakla büzülmüş, bir tahta küpün diğer küpler üstünde neden durmadığını anlamaya çalışıyordu. Onu biraz izledikten sonra dayanamadım ve gel göstereyim diyerek uysal parmakları arasından oyuncağı aldım. Gördün mü bak, işte böyle yapman lazım. Önce benim yaptığımı gözden geçirdi, sonra içine sinmemiş olacak ki parçaları bozup kendi bildiği şekilde yeniden dizmeye geçti. Her bir tarafı canlı renklerle boyanmış tahta küpler üst üste yükseldikçe daha belirli bir şekilde sallanır oldular. En son parçanın da konmasıyla dayanamayıp yere yuvarlandılar. Mehmet düşünceli bir halde oturmuş, yüzü hala merak dolu, parmağıyla tahta parçalarına dokunuyordu. Onu kendi haline bırakıp sarı yerden gönderilenleri incelemeye gittim. Bir koca torba pirinç, besili bir piliç, dükkanlardaki tereyağından daha sarı bir tereyağı, kahverengi benekli yumurtalar ve ev ekmeği. Ekmeğin kızarmış yerinden bir parça koparıp iştahla yemeye başladım. Ne dünyadaki huzursuzluklar, ne aile dertleri bir çocuğun taze ekmekten aldığı zevki yok edemiyor. Annem nasıl olmuştu da babaannemin Ahmet amcamla ilgili haberi duymayacağını düşünebilmişti. Ölüm haberini gizlemek mümkün mü? Hasan'ın öldüğü sanılıyor diye açık bıraktığı kapı çok geçmeden kapandı. Her şeyden önce bu bilgi resmi kanallar tarafından açıklandı. Ayrıca o dönemlerde askerlik daireleri öylesine sorumsuz ve düzensiz bir biçimde işliyordu ki yaşayan ama kayıp olmuş bir askere hemen öldüğü sanılıyor damgası yapıştırılıyordu. Gerçi bu kayıpların çoğu gerçekten ölü çıkıyordu sonunda ama binde bir öldüğü sanılan askerin çıka geldiği de oluyordu. Bu durumda askerlik dairesi yaptığı hatayı düzeltmek gereğini dahi görmüyordu. Adam sende. Şimdi ölmediyse yakında ölecek nasıl olsa. O nedenle daireden birisi hakkında öldüğü sanılıyor diye bir açıklama yapıldıysa o kişiye kesinlikle ölmüş gözüyle bakıyordu halk. Hasan ayrıldıktan sonra çok geçmedi, babaannem çıka geldi. Fevkalade sinirliydi. Oturur oturmaz kahve istedi ve Hasan'ın bizi hangi nedenle ziyaret etmiş olduğunu sordu. Annem şaşırmıştı. Babaanneme bu haberi kimin uçurduğunu anlamıyordu. Duydum işte diye terseldi babaannem. Hasan'ın kendisini atlayıp annemi ziyaret etmesini hazmedememişti. Eğer yeni haberler varsa neden önce aile büyüğüne verilmiyordu bunlar? Annem pek de inandırıcı olmayan bir tarzda Hasan'ın bir sepet yiyecek bırakmak üzere uğradığını söyledi. Söyledi ama yüzünde hala bir şaşkınlık. Bize Hasan'ın geldiği babaannemin içine mi doğmuştu acaba? Babaannem iskemlesinde bir değnek yutmuş gibi otururken sarı yerde neler olduğunu öğrenmek istedi. Oo, gayet iyiler, gayet iyiler diye çarçabuk cevap verdi annem. Yüzü bir anda kızarmıştı. Ardından Mehmet babaanneme yaklaştı. 3 yaşındaki çocuklara has bir rahatlıkla sarı yer diye fısıldadı. Sabahki konuşmaları kısmen hatırlayacak, ağzından bir laf kaçıracak diye ödüm koptu. Telaşım yüzüme vurmuş olacak ki babaannem merakla sordu. Neyin var senin, ne oldu? Suratım asık, hiçbir şeyim olmadığını söyledim. Bilmem çocukluğundan mı, yoksa havadaki gerilimi hissettiğinden mi, Mehmet babaannemin kolunu çekiştirmeye başladı ve Mehmet ağladı, Mehmet ağladı dedi. Babaannem onu dinlemiyordu bile. Halbuki bilse ne söylemek istediğini, Mehmet dikkat çekmek için bu defa babaannemin eteğine asıldı ve tekrarladı. Ağladı. Babaannem tam eteğini onun elinden kurtarırken Allah'tan annem kahveyle içeri girdi ve dikkatler başka bir noktaya çekilmiş oldu. Babaannem kahveyi içerken yüzünü buruşturuyordu. Sanki içtiği zehir. Aynı zamanda durmadan Ahmet amcam ve Sarıyer'le ilgili konular açıyordu. Bu işi o kadar çok tekrarladı ki annem bayılacak sandım. Sonra bir ara annem babamı sormak için askerlik dairesine uğrayacağını söyledi. Hah işte bir açık vermişti. Babaannem hemen bunun üstüne atladı. Vay efendim, bu da nereden çıkmış? Kim sokmuş bu fikri annemin kafasına? Annem bunun kendi aklına gelen bir şey olduğunu, kimseden akıl danışmadığını mırıldandı. Babaannem gözlerini dikkatle anneme dikmişti. Şevkiye diye çıkıştı. Benden ne saklıyorsun? Babaannemin içgüdüsüne hepimiz şaşırmıştık. Gene de annem hiçbir şeyi saklamadığı konusunda yeminler ediyor, bir taraftan da gözleriyle bana Mehmet'i işaret ediyordu. Mehmet'i oyalamak üzere odanın köşesine götürdüm. Babaannemin dikkatini çekme konusunda öyle ısrarlıydı ki son dakikada fırsatı yakaladı. Babaannem tam ayrılırken öldü, öldü dedi. Ama babaannem onun ne dediğini anlamamıştı. Annem de ustalıkla araya girdi ve böylece laf değiştirilmiş oldu. Babaannem Mehmet'in verdiği mesajı o gün değerlendirememişti belki ama aradan birkaç gün geçti geçmedi tekrar geldi. Aman Allah, ne geliş, ne ağlama, ne dövünme. Ziyaret böyle başlamadı tabii. İçeriye gayet normal bir tavırla girdi ve derhal kahve buyurdu. Gözlerinin etrafındaki kırmızı halkadan başka hiçbir fevkaladelik yoktu halinde. Ama annem onu bir iki saniye süzdükten sonra Sarıyer'e gittiniz galiba dedi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Babaannemin yüzü buruştu, ağlamaya başladı. Hem de öyle Hasan gibi sessiz sedasız değil. Önündeki duvarı yıkan sel suları gibi gürül gürül. Korktum ve annemin elini sıkıca tuttum. Ne çok gözyaşı dökülmüştü bu son haftalarda. Dünya artık insanların evlerini kaybettiği, bilinmedik köşelerde öldüğü dayanılmaz bir yer olmuştu. Bu ortamda kadınlar çabuk sinirleniyor ve hiç durmadan ağlıyorlardı. Şu yaşadığımız anın yükünü ben de kaldıramadım ve babaannemin ağlamasına katıldım. Annem derhal asayişi sağlamak görevini üstlendi. Birkaç ikazdan ve hatta tokattan sonra bana Mehmet'le köşede oynamamı emretti. Babaannemin bu gürültüsünde nasıl oynayalım? Ağlaması ne zaman sonra öreyecek bir bilsek? Sanki sadece oğluna değil, dünyadaki bütün ölenlere ağlıyor. Neden sonra duruldu da annem kendisine bir parça konyak uzatıp içmesini söyledi. Annemin tavırlarında sevgiden eser yok. Bu iki kişi kolayca sevemezler ki zaten. Kaderin cilvelerine dayanabilmek için birbirlerine destek oluyorlar o kadar. En sonunda babaannem konuşmaya başladı. Oğlum Ahmet öldü, gelinim Ayşe öldü. Dünyada kimseciğim kalmadı. Ayşe mi diye sordu annem inanılmaz bir biçimde. Babaannemin kendisini kimseden saymadığını içirlemiş olmalı. Babaannem cevap verecek halde değil. Büyük oğlunun ölümünden duyduğu acıyla oturduğu yerde bir öne bir arkaya sallanıyor. Bu ıstırabın etkisinde hareketleri kısmen anlamsızlaşmış. Ayşe yengenin ölümü bile ikinci plana itilmiş. En sonunda annem bütün olanları sırasıyla öğrendi. Babaannem bizden ayrıldıktan sonra kendi kendine düşünmüş ve Hasan'ın sepet bırakmak için bize uğradığına pek inanası gelmemiş. Bütün gün bu olay üzerinde kafa yormuş ve en sonunda Mehmet'in kendisine bir şeyler söylemeye çalıştığını anımsamış. Bu istenip de söylenemeyen şeylerin Sarıyer'le bağlantılı olduğuna eminmiş. Uykusuz bir gece geçirdikten sonra sabah derhal Sarıyer'e gitmeye karar vermiş. Kocasının şaşkın bakışları altında yanına bir hizmetçi alarak evden ayrılmış. Bize yardımsız gelmesine gelebiliyor ama Sarıyer gibi İstanbul'un öbür ucuna tek başına gitmeyi göze alamıyor. Sarıyer'de bütün hizmetkarlar kendisini ağlamakla karşılayınca telaşlanıyor. Öğreniyor ki Ayşe yenge o sabah ölmüş. Bu durumun nasıl da içine doğup onu Sarıyer'e getirdiğini şaşırıyor. Üzülüyor ama yıkılmıyor tabii. Ayşe yengeyi sevmekle birlikte aralarındaki ilişki sadece gelin kayınvalide ilişkisi. Dönem Osmanlı dönemi, yani gelinlerin toplumda pek önemsenmediği zamanlar. Kimse ona amcamla ilgili bir şey söylemiyor. Kendisini daha büyük bir ıstırabın beklediğinden habersiz evdeki durumu hemen kontrolü altına alıyor. Yengemin kan kusarak öldüğünü öğreniyor. Hastalığı artık o noktaya varmış ki yanında doktor dahi olsa kendisini kurtaramazlarmış. Bunları ölümden sonra hizmetkarlar tarafından çağrılan doktor anlatıyor ona. Artık yapacak bir şey olmamasına rağmen babaannemin gelmesini bekliyor doktor. Babaannem bir haber falan almadığını, sadece içindeki sıkıntıya dayanamayıp Sarıyer'e geldiğini söyleyince de şaşırıyor. İkisi o sessiz, güneş dolu odada Sarıyer'in güzelim bahçelerine karşı oturup konuşuyorlar. Babaannem bulunduğu yerde rahatsız. Odada her şey öylesine canlı ki. Sanki evin sahibesi kapıdan içeri girdi girecek. Cam vazolardaki beyaz zeylaklar daha bir gün önce yengem tarafından toplanıp sehpaların üstüne yerleştirilmiş. Oda bayıltıcı bir leylak kokusu ile dolu. Öğleden önce noter geliyor ve Sarıyer'deki bütün mal ve mülkün Ayşe yengemin orduda süvari olan ağabeyine kaldığını bildiriyor. Babaannemin anlamaması üzerine sabırla anlatıyor ki yengem Ahmet amcadan sonra öldüğü için her şey onun akrabalarına geçmiştir. Babaannem oğlunun ölüm haberini işte böyle öğreniyor ve düşüp bayılıyor. Kendisine geldiğinde hala haberin şoku altında olmasına rağmen yengemin cenazesini düzenletiyor, sonra hizmetkarlara yol veriyor, onlar ise şaşkınlık içindeler. Bağımsız hayat onlara çekici gelmiyor. Sarıyer'de alışık oldukları hizmeti bağımsızlığa tercih ederler ama ne çare. Bütün eşyayı toplattırıyor. Sonra aynı gün akşam üzeri Ayşe yengeyi mezarına indiriyorlar. Yaz sıcağında cenaze daha uzun bir süre evde tutulmaz. Sonra Haziran güneşi altında parlayan Sarıyer'e veda ediyor. Sahipsiz evde kalan tek şey mutlu kahkahalarımızın yankısı. Babaannem İstanbul'a dönüyor. Bu defa vapurdan görünen kıyı her zamanki gibi heyecan verici değil. İner inmez anneme koşuyor, doya doya ağlayabilmek için. İşte böyle. Bütün gün salıncaklı iskemlede oturup öne arkaya sallandı durdu. Üzüntüsüne dayanabilecek gücü topladığında güneş çoktan batmış, ilk yoğurtçu geçmeye başlamıştı. Babaannem her yanı tutulmuş halde yerinden kalktı ve gitmeye hazırlandı. Yüzü adeta gri olmuştu. En sevdiği insanı, ilk doğan oğlunu kaybetmekten duyduğu acıyı başka hiçbir şey yaşatmadı hayatta ona bir daha. Bir despotun hayal kırıklığı. Ölüm. Her tarafta bu sözcük yankılanıyor. Dünyamız ağlayan kadın sesleriyle doluverdi. Sokaktaki bütün evlere oğulların, babaların, kocaların ölüm haberi geliyor. Artık sokak satıcılarıyla hararette ağız kavgası yapan yok. Kadınlar çarşılarda bir lokma yiyecek bulmak için dolanıyor. Genç delikanlılar babalarının yanında savaşa katılmak üzere aramızdan ayrıldı. Sokak sümüklü çocuklarla köpeklere ve eskisinden daha arsız kedilere kaldı. Her başlayan yeni günle birlikte cepheden taze haberler geliyor. Kiminin öldüğünü, kiminin yaralandığını öğreniyoruz. Kızılay trenleri İstanbul'a kucak kucak yaralı taşımakta. Bizim mahallede savaşa katılmış yakını olmayan kadın kalmadı. Aşağıdaki dul kadının bile tek oğlu cephede. Yiyecek gitgide azalıyor. Paranız olsa dahi faydası yok. Kara borsacılar zenginleşirken insanlar yollarda açlıktan düşüp ölüyorlar. Eskiden babaannem bize kuru fasulye, nohut, mercimek gibi dayanabilir yiyecekleri gönderirdi. Artık ondan da bir şey gelmez oldu. Annem sık sık bir avuç mercimekten ya da bezelyeden çorba pişiriyor, bazen de haşlanmış kuru fasulye yapıyor. Pirinç, un ve zeytinyağı gibi kıymetli malzemeyi daha kötü günlere saklıyor. Fırının önünde harcadığı zaman gitgide artmakta. Yine de bazı günler eve döndüğünde eli boş. Devamlı aç haldeyiz. En özlediğin şey nedir deseler çıtır çıtır taze ekmek diyeceğim. Sabahları evde Mehmet'le Muazzez'i bekliyorum. Mehmet'in bir yaramazlığı yok ama Muazzez beni deli edecek. Bazen öyle bir inatla ağlıyor ki morlaşan yüzünden korkuyorum. Beşiğini sallasam ağlıyor, sallamasam ağlıyor. Hem de kuru sıkı. Gözlerinden yaş falan akmadan ciyak ciyak. Başka bir çare bulamayınca annemin sıcak dursun diye pamuklu bir beze sarıp bıraktığı süt şişesini Muazzez'in ağzına dayıyorum. Hiç oralı değil. Bir sabah beni öyle bunalttı ki hırsımdan ben de ağlamaya başladım. Annem geldiğimde beni gözlerim yaşlı buldu. Olanları anlattım. Annem şimdiye kadar çoktan susmuş olan Muazzez'i kucağına aldı ve bu tatlı şeyin neresine kızdığımı sordu. Ondan nefret ediyorum diye bağırdım. Bu arada beşiğin ayak tarafına bir tekme attım. Küçük prenses benim sesimi duydu ya, bir ciyaklama daha koparttı. Annem haşin hareketime üzülmüştü. Sanırım biraz avunayım diye Mehmet'le birlikte dışarıda kapının önünde oynamamıza izin verdi. Daha ileri bir saatte bize gelen babaannem yolda kendi deyimiyle sokak çocukları gibi oynadığımızı görünce gözlerine inanamadı. Annemi bizleri yanlış yetiştirmekte olduğu için bir güzel haşladı ve oturduğu sürece soğuk davrandı. Zaten canı sıkılıyordu babaannemin. Uzun oturamayacaktı. Yaşlı adam hastalanmıştı ve akla gelmedik zamanlarda babaannemi çağırıp yanında tutuyordu. Ayrıca bizlere gelmesinde gene yasaklamıştı. Babaannem kendi derdini anlatırken ara sıra konuyu saptırıyor ve annemin dikiş makinesindeki dikişini eleştiriyordu. Şöyle yap, böyle yap diye o kadar çok karıştı ki en sonunda annem hiçbir şey yapamaz hale geldi ve dikişe o gittikten sonra devam etmek üzere ara verdi. Akşam annem Muazzez için ufak muslim bir parça içine kuru üzüm koyarak ilginç bir emzik yaptı. Artık ağladığında ağzına bunu verecektim. Zorla bir de ninni öğretti. Öğretmekte kalmadı, aşağıdan dul kadını da çağırdı beni dinlesin diye. Ben ninninin Muazzez'i uyutma konusunda bir işe yarayacağından pek emin değildim. Ama annem çok üzgün görünüyordu. O nedenle onunla birlikte söylemeye devam ettim. Dandini, dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Kov bostancı danayı. Yemesin lahanayı. Ninninin melodisiyle gözlerimin önüne inci geldi. Mehmet'in beşiği yanında mırıldanarak ne tatlı tatlı söylerdi bunu o. Mehmet de onun sesini duyunca dalar giderdi. Ama kız kardeşimi bilmem. Ninni'nin etkisini denemek için ilk fırsat elime ertesi gün geçti. Hayret, Ninni Muazzez'i de uysallaştırmıştı. Öyle rahatladım ki güleyim mi, ağlayayım mı bilemedim. Tabii uyuyan prensesi uyandırırım korkusuyla ikisini de yapmadım. Böylece günlük yaşantı devam edip gitti. Babaannem eline geçtikçe gene bize para veriyor, annem gene çarşıda saatler harcıyordu. Babamı neredeyse tamamen unutmuş gibiydik. Bir rastlantı eseri sözü geçse adı üzerimizde bir şok etkisi yapıyordu. Sanki çoktan ölmüştü. Kolay hatırlayamıyorduk onu. Hatırladığımız kadarıyla da babaannemin sözünü edip durduğu hayal kahramanından çok farklıydı. Sokaktakiler zamanla bize alıştılar. Geçerken annemi bir baş eğişiyle selamlar oldular. Ara sıra gelip annemden resmi bir mektubu okumak ya da hükümet makamına cevap göndermek, hatta yakınlarına mektup yazmak gibi isteklerde bulunuyorlardı. Annem istekleri her zaman güler yüzle yerine getirirdi. Yazdıklarında öyle suya sabuna dokunmayan, kimseyi incitmeyen bir dil kullanırdı ki kısa sürede civarda isim yaptı. Bekçi baba dahi bir ölüm haberini verecek yüreği kendinde bulamadığında annemden yardım ister olmuştu. Savaş çıktığından bu yana askerlik dairesinden getirdiği kara haberin haddi hesabı yoktu ama bu durum onun kalbini nasıllaştırmamıştı. Hala karşısında dövünen, ağlayan kadınların acısından etkileniyor, dertlerin dışında kalmasını beceremiyordu. O nedenle bir acı haberi gereken kapıya ulaştırmadan önce gelip annemi görüyordu. Annem giderek sokağın en sevilen insanı haline geldi. Birçok kere kadınların annemin eline sarılıp öpücük yağmuruna tuttuklarını gördüm, arkasından melek diye söz ettiklerini duydum. O dönemde hepimiz açtık ama annem açlıktan ölmek üzere olan birini duyduğunda hemen biraz yiyecek götürür ve bunu son derece alçak gönüllü bir biçimde karşısındakini gücendirmeden verirdi. Civardaki ağır hastaların yanına ilk koşan annemdi ve pek çok kişi ölmeden önce son dileklerini, vasiyetlerini ona söylemişti. Bu insanlara öyle candan davranmıştır ki pek çoğu annemin adını sayıklayarak ölmüştür. En acıdığı insanlarsa cepheden sakat dönenlerdi. Onlara ne kadar yardım etse yorulmazdı. Bütün yoksulluğumuza rağmen sanırım sokağın en varlıklı ailesi gene bizdik. Diğer kadınlar annemi hanımefendi diye çağırırlar, en ufak problemlerine kadar her konuda ona akıl danışırlar ve kişisel sorunlarını onunla paylaşmaktan çekinmezlerdi. O yıl sona ererken annemin benim hakkımdaki endişeleri gitgide artmaya başladı. Neredeyse 7 yaşıma gelmiştim ama henüz sağlıklı bir okul eğitimi görmemiştim. Gerçi annem bana evde alfabe öğretmiş ve Türkçeyi düzgün konuşmam için fevkalade bir örnek olmuştu ama onun aritmetik bilgisi kıt, Fransızcası zayıftı. Olmasa dahi sadece bu iki konuyu bilmek beni hayata yeterince hazırlayamazdı. Civardaki tüm mahalle okulları eğitim kadrosu eksikliğinden kapatılmış, binalar Kızılay tarafından kullanılır duruma girmişti. Annemin öğrettiklerini saymazsak denilebilir ki bu dönemde hem kafaca hem bedence belirli bir gelişme gösteremedim. Buna kıyasla çocuk bakıcılığındaki deneyimim arttı ve söz gelimi patates nasıl soyulur gibi konulardaki becerilerim gelişti. Kış erken başladı. Kömür çoğunlukla bulunmuyordu. Bulunduğunda ya iyi kalite değildi ya da çok pahalıydı. Babaannem bir miktar kömür göndermişti sağ olsun. Biz de buna bir miktar yakacak odun ekleyebilmiştik. Oturma odasındaki sobanın başından ayrılmadığımız halde devamlı üşüyorduk. Her şeyden önce iyi gıda alamadığımız için ısınamıyorduk. Bir de tabii üstümüzdeki giyecekler gerçek yünlü değildi. Bizim sokakta hastalıklar kol geziyordu. Ölüm yaşlıları, bebekleri ve sağlıklı olmayanları kırıp geçirmekte. Annem bilgi vermek, başsağlığı dilemek ya da sadece ölmekte olan birinin elini tutmak için o evden öbürüne koştu ve sonunda kendisi hastalandı. Bu defa günde birkaç kez evimizi ziyaret eden sosyete doktoru yok tabii. Doktorların hepsi cepheye gitti. Kazara İstanbul'da kadınlar da fakir fukara ile ilgilenmiyor. Şimdi roller değişmişti. Sokak halkı el birliğiyle annemin yardımına koştu. Evimiz sabahtan akşama kadar kara kuru, kara çarşaflı, kara kargalar gibi yaşlı kadınlarla doluyor. Kimi yatağın yanında oturup ona kaşık kaşık su içiriyor. Kimi ateşi düşsün diye şakaklarını kolonya ile ovuyordu. Müşfik ama kirli eller bizi yıkıyor, giydiriyor, yediriyor. Akşam olunca da bütün itinayı anneme verebilmek için erkenden yatırıyordu. Meraklı parmaklar başımıza gezinip bit örüyor, bulamayınca da hayal kırıklığıyla saçlarımızın arasından çekiliyordu. Muazzez'i sallayıp ninni söylemek isteyenler sanki kuyrukta. O da kadınlar varken gözlerini koca koca açıp onlara bakıyor ve şaşılacak şey hiç ağlamıyordu. Başka ciddi, zayıf, sessiz kargalar sahanlıkta çamaşır yıkıyordu. Onlar oradayken yanlarından sessizce göze çarpma kaygısıyla geçer, oturma odasındaki köşeme ilişirdim. Ah, annem iyi olsa da kalksa, babaannem buradığında kadınlar hemen kendilerini ona beğendirme yarışına girerler, annemin durumundaki ilerlemeyi ya da yerine göre gerilemeyi anlatmak için bir ağızdan bağırışırlardı. Yaptıklarını teker teker anlattıktan sonra saygıyla eğilir ve babaannemden yönlendirme beklerlerdi. Babaannem ise onlara anlatılamayacak derecede yüksekten bakar, sanki emir kuluymuşlar gibi davranırdı. Oysa kadınları bize tutan anneme olan sevgileriydi, başka bir şey değil. Ondan gördükleri yakınlığa ve yardımlara bir karşılık veriyorlardı şimdi. Ev bu kadınlarla ağzına kadar dolup taşmıştı artık. Mehmet'le bana ellerinden geldiğince yumuşak davranmaya çalışıyorlardı. Babaannemden aldıkları parayı da sanki kendi paralarıymış gibi dikkatle harcıyorlardı. Kendi çocukları sabahtan akşama kadar dışarıda süpründüğü içinde yuvarlanıyordu ama bizi günde 20 kez yıkamadan edemiyorlardı. Her nedense iyi yetişmiş ailelerin kendilerinden sadece temizlik konusunda farklı olduğuna inanmışlardı. Zamanında inciden göremediğimiz intinayı görmekteydik kadınlardan. Eve ve özellikle oturma odasına girmeden önce pabuçlarını çıkarıyorlar, çıplak ayaklarını okşayan halının yumuşaklığını heyecanla birbirlerine anlatıyorlardı. Annemin bütün sehpalarını, çarşaflarını elliyor, eski gümüşleri hayretle elden ele geçiriyorlardı. Meraklı eller evin hiçbir yerinde dokunulmadık bir köşe bırakmadılar. Perdeleri yanaklarına sürüyor, porselenin inceliğine şaşırıyorlar. Üç odanın içindeki her parça eşyayı tartıp inceledikten sonra nihayet bir köşede Mehmet'le beni keşfediyorlar. Bizi hemen şefkatle bağırlarına basıyor, sonra bir kez daha derimizi sökecek biçimde yıkamaya hazırlanıyorlar. Çok şükür annem en sonunda ayağa kalktı. Hastalığı yıllar sürdü gibi gelmişti bize. Yüzümüzün, ellerimizin, vücudumuzun temizlikten nasıl pırıl pırıl parladığını görünce sevincinden ağladı. Bilse kullanılan sabunu. Aceleyle izah ettik ki suç bizim değil. Bize kalsa hiç yıkanacak değildik ama kadınlarla baş edemedik. Bu defa gülmeye başladı ama gözleri yaşlarla hala ışıldıyor. Komşuların ne kadar iyi kalpli olduğundan söz etti. Sesimizi çıkarmadık, iyi kalpliliğinde bir sınırı vardı yani. Annem tamamen iyileştikten sonra bir sabah babaannemin evinden bir hizmetkar uğradı ve yaşlı adamın öldüğünü söyledi. Annem şaşırdı. Adamın hasta olduğunu dahi duymamıştı ki. Hizmetkar, efendisinin kalp krizinden gittiğini, onu ölü bulan babaannemin de olayın şokundan henüz kurtulamadığını anlattı. Babaannem, annemin hemen gelmesini istemişti ama annem bunu kabul etmedi. Garip, sokaktaki düşkünlerin evinden çıkmamıştı o güne kadar ama babaannemin evine gitmekten kaçınıyordu. Sanırım üzüntü gerçek olduğu sürece yardıma koşmaktan yüksünmüyordu. Ama biliyordu ki babaannemin üzüntüsü sadece göstermelik. Yardıma ne gerek var? 13. ayrımın sonu, sayfa 163.